Hakikat Evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor.
Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, efendim hepinize sevgiler, saygılar inşallah. Rabbim enerjinizi daim eylesin. Hep niye bunu söylüyorum? Çünkü arabanın nasıl benzini varsa, değil mi? Ona enerji lazım, insana da enerji lazım. Nedir bu enerji derseniz, bu muhabbet ve meveddet. Evet, yani sevgi değerli dinleyiciler. Allah sevginizi, muhabbetinizi daim eylesin inşallah. Önce Rabbimin yarattıklarına karşı, mahlukata karşı muhabbetimizi daim eylesin. Hiçbir canlı iş mahlukatı birbirinden ayırt etmesin inşallah. Hepsi Allah'tandır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü hikayemiz çok uzak yerlerden efendim. Uzak doğudan bir hikayemiz var. Bir öğrencim Malezya'da eğitim görüyor orada ve onun bize anlattıklarını hikayeleştirdik. Sizlere Erkam Radyomuzdan, Hakikat Evi'nden anlatacağız inşallah. Efendim hikayemiz şöyle başlıyor. Yıllar yıllar önce, siz deyin 50, ben diyeyim 70 yıl önce başlayan bir hikaye bu. Dedik ya, bu hikaye ne zaman olduğu, kim olduğuna değil, biz hikayeden anlayacak dersimize bakalım. İşte hikayemiz başlıyor. İstanbul'dan kalkan bir yük gemisi yıllar önce 30 personel ile Malezya'ya doğru yola çıkar. Malezya'ya hem yük götürecek hem de gelirken İstanbul'a Malezya'dan yine yük getirecektir. Bu gemide çalışan neşeli, esprili, yani hani derler ya, meddah tipli bir aşçı Şükrü Efendi vardır. Şükrü Efendi personelin adeta babasıdır. Uzun gemi yolculuğunda, ki gidiş geliş neredeyse 3 ayı bulan bir yolculuk bu, yolculuk uzun olduğu için gemide çalışanlar adeta birbirleriyle arkadaşlık öte kardeş oluyorlar. Evet, konumuz gemideki detaylar değil, Şükrü Efendi'nin adı gibi şükür ehli olması ve İstanbul Efendiliğidir. Şükrü Efendi her hal ve hareketinde vakar ve beyefendiliğiyle herkesin sevgisini kazanmıştır. Pişirdiği yemekler beğenilerek yenilmekte, onun yemek sırasında yaptığı manevi sohbetler gemi çalışanların adeta bir nefes gibi gelmektedir. Şükrü Efendi yıllardır bu gemide çalışıyor. Yaşı da 60'ı geçmiştir. Yolculuk bu der, her seferinde gemi sefere çıkmadan hem ailesine hem de çalışanlarına ve gemi kaptanına vasiyet eder. Der ki, emir hak vaki olursa aman ne olur, ben nerede ölürsem oraya defnedir. Mezarıma da bir Türk bayrağı dikin yeter. Cesedimi tekrar İstanbul'a getirmek için uğraşmayın. Evet, bunu her gemi sefere çıkmadan hatırlatır. Hatta yazılı vasiyetinde üzerinde bulundurur. Bunu ailesi de bilmektedir. Onun farklı bir kişi olduğunu bildikleri için gemi kaptanı da fazla üstelememiştir bu vasiyeti. Böyle bir vasiyet nedendir diye. Hem kimin ne zaman öleceğini kim bilir ki? Ama işte kader. Bu son seferde gemi Malezya'nın yakın adalarına doğru yaklaştığı sırada Şükrü Efendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Personel kahvaltı için salona gelmiş, kahvaltının hazır olmadığını görünce onun kamerasına gider ve kendisini sabah namazını kılarken, secdedeyken vefat ettiğini anlarlar. İnna lillahi ve ileyhi raciun. Tabii üzülürler. Herkes hüzün kaplamıştır ama emir Hak'tan gelmiştir. Yapılacak bir şey yok. Defnedilmesi gerekiyor. Ortada vasiyet de vardır. Onlar da vasiyet üzere en yakın ıssız ada, bildikleri bir adaya, kara parçasına, denize en yakın yere defin işlemini yaparlar. Mezarın üzerine de dediği gibi Türk bayrağını dikerler. Olay ailesine haber verilir. Şükrü Efendi'nin o zamanlar üniversite okuyan bir oğlu vardır. Yeni başlamıştır zaten. O da ilerlemiş yaşına rağmen oğlu onun okuması için çalışıyordu. Evet, Şükrü Efendi Malezya'da bir adada vefat etti. Sonra aradan yıllar geçer. Oğlu üniversiteyi bitirir. Büyük bir şirkete işe başlar. Zamanla işini ilerler ve genel müdürlüğe kadar yükselir. Bir gün iş seyahati için Malezya'ya gitmesi gerekir. Tabii babası öleli neredeyse 10 yılı geçmiştir. Aklına düşer ve araştırır, sorar. Babasının çalıştığı gemi şirketinden babasının nereye defnedildiğini öğrenir. ve babasının defnedildiği o adayı bulur. Malezya'dan bir tekneyle oraya gidip babasının mezarını ziyaret etmek ister. Tabii duruyorsa. Belki kaybolmuştur. Yıllar önceki mezar kim bilir belki de durmuyordurdu ama bir ümit der ve yola çıkar. Tam babasının defnedildiği adaya gelir ama şaşırır. Adada deniz kenarında bir mezar ararken o bir türbe bulur. Türbenin önünde Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Yanında çeşme, hatta küçük de bir mescit vardır. Şaşırır. Nasıl yani? Babasının mezarı mı bu? Türbeyi kim yaptırdı? Hem de ne türbesi ki bu? Oldukça şaşırır ve mescide gider. İmamı bulur. Niye geldiğini kısaca anlatır. İmam da çok şaşırır. Demek ki o mezardaki Türk'ün oğlu sizsiniz der. Ona sarılır, izzet ikram eder ve cemaate de duyuru yaparak cemaatin de toplanmasını sağlar. Şükrü Efendi'nin oğlu bu olup bitenlere şaşırmıştır. İmam da fark eder ve türbenin yapılış hikayesini anlatmaya başlar. Efendim, yıllar önce biz burada yaşayan iki kabileydik. Aramızda kavgalar hiç bitmiyordu. O kadar ki bu kavgalar yüzünden birçok kişi hayatını kaybetti. Bu türbenin olduğu yer o zamanlar iki köyün sınırının bulunduğu yerdi. Aramızda çözülemeyen ihtilaflar vardı. Bir sabah geldiğimizde babanın mezarını gördük. Önce şaşırdık. Kimin mezarıydı bu? Sonra Türk bayrağını gördük. Hangi ülkenin bayrağı ki bu diye araştırdık ki Türkiye'nin bayrağıymış. Aramızda bulunan, şu anda hayatta olmayan yaşlı bir büyüğümüz bu bayrağı hatırladı. Bunlar Osmanlı torunları dedi. Gözünden yaşlar akarak gidip evden bir bayrak getirdi. Bu getirdiği meğerse bir Osmanlı sancağıymış. Kendisi İngilizler tarafından Çanakkale'ye zorla götürülmüş bir İngiliz askeriydi aynı zamanda. Çanakkale'de Türkler esir düşünce onun Müslüman olduğunu anlamışlar ve ona çok iyi davranmışlar. O da yıllar sonra ülkesine dönerken bu Osmanlı sancağını yanına götürmüş. İşte bir sabah senin babanın mezarını ve üzerindeki Türk bayrağını görünce yıllar önce Osmanlı'nın İslam'a hizmetini hatırladık. Bir de İngiliz'in bizi sömürmesini düşündük. Bu kavganın sebebi de bir İngiliz oyunuydu. Büyüklerimiz araya girdi ve aramızdaki yıllardır bitmeyen kavga mezarın üzerinde dikilen Türk bayrağı sayesinde son buldu. Hem Osmanlı'ya olan vefamızı göstermek hem de o zaman zorla götürülen ve şehit olan askerlerimizi hatırlamak için bu küçük mescidi yaptırdık. Bütün bunları babana ve Türk bayrağına borçluyuz. Evet sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hikayemiz böyle. Allah ne diyor peki bu olaya Kur'an-ı Kerim'de? Ayet-i Kerime mealinde bakın 62 ve 63. ayet Enfal suresi. Allah diyor ki Celle Celaluhu, eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlere destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran 103. ayet-i kerimede diyor ki, hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Evet sevgili dinleyiciler. Hakikat evinden bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Hepinize sevgiler, saygılar. Kolay gelsin.
Hakikat Evi. Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.